Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 23. ayrım. Hazırlık ekibimin de bizimle gelmesi için izin istemiştim. Bu yüzden moda ile ilgili herhangi bir karar almak zorunda kalmayacaktım. Dolabı açtığım zaman hepimiz derin bir sessizliğe gömüldük. Gina'nın varlığı kumaşların dökümünde fazlasıyla hissediliyordu. Sonra Octavia dizlerinin üzerine çöktü. Bir elbisenin eteğini yanağına sürtüp gözyaşlarına boğuldu. Hoş bir şeyler görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Coyne'in fazla şaşalı, Plutarch'ın ise fazla yavan olmasından kaygılanmaları bir yana, düğün büyük bir olay olmuştu. 13 halkından seçilme 300 şanslı davetli, günlük kıyafetleri içindeki sığınmacılar, sonbahar yapraklarıyla hazırlanmış süslemeler, 12'den enstrümanıyla kaçmayı başarmış, yalnız bir kemancının eşlik ettiği çocuk korosunun sunduğu müzik. Her şey, Kapitol standartlarına göre basit ve idareliydi. Bir önemi de yoktu. Çünkü hiçbir şey çiftin güzelliğiyle boy ölçüşemezdi. Kıyafetlerinin göz alıcılığına rağmen, güzelliklerinin ödünç alınmış süslemeleriyle, Annie, 5. mıntıkada giydiğim yeşil tuvaleti, Finnick ise Pete'in takım elbiselerinden kendi üzerine uydurulmuş bir tanesini giymişti, ilgisi yoktu. Kim bir zamanlar böyle bir günün onlar için gerçek bir imkansızlıktan ibaret olduğu iki insanın ışık saçan yüzlerinden başka bir şey görebilirdi ki? Töreni, kendi mıntıkasındakiyle benzerlik taşıdığı için 10. mıntıkadan hayvancılıkla uğraşan Dalton yönetecekti. Ancak 4. mıntıkanın kendine özgü ayrıntıları vardı. Yemin ederlerken çiftin üzerine uzun çimlerden örülmüş bir ağın örtülmesi, dudaklarına tuzlu su değdirilmesi ve eski zamanlara ait düğün şarkısı düğün törenini bir deniz yolculuğuna çevirmişti. Hayır, onların adına seviniyormuşum gibi rol yapmama hiç ama hiç gerek yoktu. Birlikteliklerini mühürleyen öpüşün, alkışların ve elma şırasıyla kadeh kaldırmanın ardından kemancı 12'den gelen bütün kafaları çevirecek bir ezgi tutturdu. Panem'in en küçük ve fakir mıntıkası olabilirdik ama dans etmeyi biliyorduk. Bu noktada resmen programlanmış bir şey yoktu ama propaganda spotu kumanda odasından yöneten Plutarch parmaklarını çaprazlamış olmalıydı. Yağlı C, Gale'i elinden tuttuğu gibi pistin ortasına çekip karşısına geçti. İnsanlar onlara eşlik etmek için derhal harekete geçtiler ve iki uzun sıra oluşturdular ve dans başladı. Ben yan tarafta durmuş, alkışla ritim tutarken kemikli bir el dirseğimin az yukarısını çimdikledi. Johanna asıl bir suratla bana bakıyordu. Snow'un seni dans ederken görmesi şansını kaçıracak mısın? Haklıydı. Zaferi, müzik eşliğinde ortalıkta salınan bir alaycı kuştan daha yüksek sesle haykıracak başka ne olabilirdi? Kalabalıkta primi buldum. Kış akşamları bize pratik yapmak için bolca zaman bıraktığı için ikimiz çok sıkı eşlerdik. Kaburgalarımla ilgili kaygılarımı geçiştirdim ve sıradaki yerimizi aldık. Canım yanıyordu ama Snow'un beni kız kardeşimle dans ederken izlediğini bilmenin verdiği tatmin duygusu diğer bütün hisleri toza dönüştürüyordu. Dans etmek bizi dönüştürmüştü sanki. Adımları 13'lü misafirlere de öğrettik. Gelin ve damat için özel bir numarada ısrar ettik. Ellerimizi kenetledik ve insanların ayak oyunlarını sergiledikleri dönen devasa bir çember oluşturduk. Uzun süredir böyle saçma, neşeli ya da eğlenceli bir şey yaşanmamıştı. Plutarch, propaganda spotunu başka bir sürprizle bitirmeyi planlamış olmasa sabaha kadar devam edebilirdik. Ne olacağını bilmiyordum ama zaten bilseydim sürpriz olmazdı. 4 kişi yan taraftaki bir odadan çıkardıkları kocaman bir düğün pastasını iterek getirdiler. Misafirlerin çoğu geri çekilip nadir bulunan bu güzelliğe, mavi, yeşil ve beyaz kremadan yapılmış balıklar, yelkenliler, foklar ve deniz çiçekleriyle süslü dalgaları andıran muhteşem pastaya yol açtılar. Fakat ben daha ilk görüşte anladığım şeyin doğruluğunu teyit etmek için kalabalığı yararak pastaya iyice yaklaştım. Nasıl Annie'nin tuvaletindeki nakışlar Gina'nın elinden çıkmaysa pastadaki şeker kremasından yapılmış çiçekler de Pete'in eseriydi. Bu küçük bir şey gibi gelebilirdi ama verdiği mesaj büyüktü. Hamid benden çok şey saklamıştı. Son gördüğümde avaz avaz çığlıklar atan, onu yatağa bağlayan kemerlerden kurtulmak için debelenen çocuk bunları asla yapamazdı. odaklanmayı, ellerinin titremesine mani olmayı, Fenik ve Annie için bu kadar kusursuz bir şey yaratmayı başaramazdı. Haymit, tepkimin ne olacağını görmeyi beklermiş gibi yanı başımda belirmişti. "İkimiz küçük bir sohbet edelim," dedi. Koridora, kameraların kayıt alanlarının dışına çıkınca ona neler oluyor diye sordum. Haymit kafasını salladı. "Bilmiyorum, kimse bilmiyor. Bazen neredeyse mantıklı davranıyor. Sonra hiç nedensiz kendini kaybediyor. Pastayı yapmak bir tür terapi vazifesi gördü. Günlerdir üzerinde çalışıyordu. Onu izlerken neredeyse eskisi gibi olduğunu düşündüm. Yani ortalıkta serbestçe dolaşabiliyor mu diye sordum. Bu fikir beni neredeyse 5 farklı seviyede tedirgin etmişti. Aa hayır, sıkı koruma altında çalıştı. Hala da kilit altında ama onunla konuştum," dedi Haymit. "Yüz yüze mi? Ve kafayı yemedi öyle mi?" "Hayır, bana bir hayli kızgındı ama haklı nedenleri vardı. Ona isyan komplosundan ve diğer şeylerden bahsetmediğim için öfkeliydi." Haymit bir şey söyleyip söylememeye karar vermeye çalışır gibi duraksadı. "Seni görmek istediğini söylüyor." Mavi beyaz dalgaların bir o yana bir bu yana savurduğu şeker kremasından yapılma bir yelkenlideydim. Güverte ayaklarımın altından kayıyordu. Dik durabilmek için ellerimi duvara yaslamak ihtiyacı duydum. Planda bu yoktu. İkinci mıntıkada Pete'i defterden silmiştim. Sonra Kapitol'e gitmem, Snow'u öldürmem ve kendimi katlettirmem gerekiyordu. Ok kurşun yalnızca geçici bir duraksamaya neden olmuştu. "Seni görmek istediğini söylüyor" cümlesini asla duymamam gerekiyordu ama artık duymuştum ve geri çevirmem imkansızdı. Gece yarısı hücrenin kapısında dikiliyordum. Hastane odası, Plutark'ın cümbüşten yoksun olmasından yakınmasına rağmen hoşnut kaldığı düğün çekimini tamamlamasını bekledik. Kapitol'ün bunca yıldır 12'yi yok saymasının en iyi tarafı, siz insanların hala içinizden geldiği gibi davranabiliyor olmanız. İzleyici buna bayılıyor. Pete'in sana aşık olduğunu söylediği ya da senin şu yemiş olayını patlattığın anlardaki gibi. Televizyonda şık görünüyor. Keşke Pete'le baş başa görüşebilseydik. Ancak tek taraflı pencerenin diğer yanında, ellerinde kalemleri ve not tahtalarıyla hazır bekleyen bir doktor ordusu toplanmıştı. Haymit kulaklığımdan okey verince kapıyı yavaşça açtım. O mavi gözler derhal bana kilitlendi. Her iki kolunda üçer kemer ve kontrolü kaybetmesi halinde bayılmasını sağlayacak ilacı pompalayacak bir hortum vardı. Kurtulmak için debelenmese de beni karşısındakinin bir mutlu olduğu fikrinden henüz kurtulamamış bir insana özgü, temkinli bir bakışla süzüyordu. Yatağına bir metrelik mesafeye gelene kadar yürüdüm. Ellerimi ne yapacağımı bilemediğim için konuşmaya başlamadan önce kollarımı koruyucu bir tavırla kaburgalarımın üstünde kavuşturdum. "Hey, hey," dedi. Neredeyse sesi eski sesi gibiydi ama yanında yeni bir şey vardı. Şüpheyi ve sitemi barındıran bir tını. "Haymit benimle konuşmak istediğini söyledi," dedim. "Önce sana bir bakayım," dedi. Gözlerinin önünde ağzından salyalar saçan melez bir kurda dönüşmemi bekler gibi bir hali vardı. Bana öyle uzun uzun baktı ki kendimi Haymit'ten bir direktif alma umuduyla tek taraflı cama kaçamak bakışlar atarken buldum. "Çok iri değilsin, değil mi? Ya da çok hoş." Cehenneme gidip geldiğini biliyordum ama nedense bu gözlemlerinde beni rahatsız eden bir şey vardı. "Senin de daha iyi göründüğün zamanlar oldu." Pete'in kahkahası, Haymit'in dikkatli olmam yönündeki telkinini bastırmıştı. "Kibarlıkla uzaktan yakından ilgin yok. Yaşadığım onca şeyden sonra bana bunu söylemen." "Evet, hepimiz çok şey yaşadık. Hem kibarlığıyla tanınan sendin, ben değil. Her şeyi yanlış yapıyordum. Neden savunmaya geçtiğimi bile bilmiyordum. Pete işkence görmüştü. Zihniyle oynanmıştı. Neyim vardı benim?" Birden ona bağırmaya başlayabileceğimi hissettim. Hangi konuda bağıracağımdan emin değildim ve odadan çıkmaya karar verdim. "Bak, kendimi çok iyi hissetmiyorum. Belki yarın yine uğrarım." Tam kapıya ulaşmışken sesi beni durdurdu. "Katniss, ekmeği hatırlıyorum." Ekmek. Açlık oyunlarından önce bağlantı kurduğumuz tek gerçek an. "Sana ekmekten bahsettiğim bandı seyrettirmişler," dedi. "Hayır, öyle bir band mı var? Neden Kapitol bandı bana karşı kullanmadı?" Kurtarıldığın gün çektik diye yanıtladım. Göğsümdeki acı kaburgalarımı bir mengene gibi sıkıyordu. Dans etmem büyük hataydı. Ne hatırlıyorsun? Seni, yağmurda dedi yumuşak bir sesle. Çöp kutularımızı karıştırmanı, ekmeği yakışımı, annemin bana vuruşunu, ekmeği domuza vermek için dışarı çıkışımı ama onun yerine sana verişimi. Öyle, aynen öyle oldu dedim. Ertesi gün okuldan sonra sana teşekkür etmek istedim ama bunu nasıl yapacağımı bilemedim. Gün sonunda dışarıdaydık. Seninle göz göze gelmeye çalıştım. Sen bakışlarını kaçırdın ve sonra nedense sanırım bir hindiba kopardın. Başımla onayladım. Hatırlıyordu. O anı yüksek sesle anlatmamıştım. Seni çok sevmiş olmalıyım. Seviyordun. Sesim titremişti. Öksürüyormuşum gibi yaptım. Ya sen beni seviyor muydun diye sordu. Gözlerimi seramik zemine sabitledim. Herkes sevdiğimi söylüyor. Sınavın sana bu yüzden işkence ettirdiğini, direncimi kırmak için. Bu bir yanıt değil dedi. Bantların bazılarını gösterdikleri zaman ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. İlk arenada iz sürücü arılarla beni öldürmeye çalışmışsın gibi görünüyor. Hepinizi öldürmeye çalışıyordum dedim. Beni ağaca hapsetmiştin. Sonra bol bol öpüşme var. Senin tarafından pek samimi görünmüyor. Beni öpme hoşuna gidiyor muydu diye sordu. Bazen diye itiraf ettim. Şu anda bizi izlediklerini biliyor musun? Biliyorum. Ya Gail diye devam etti. Öfkem geri geliyordu. İyileşmesi umurumda değildi. Bu camın arkasındaki insanları ilgilendirmezdi. Kısaca o da fena sayılmaz dedim. Hem ikimiz için de sorun değildi. Yani diğeriyle öpüşmen. Hayır, ikiniz için de sorundu ama izninizi istemedim. Pete soğuk ve kibirli bir kahkaha attı. Sıkı kızsın değil mi? Hamid dışarı çıkmama, koridoru geçmeme, kompartımanlardan oluşan arı kovanını geride bırakmama, çamaşır odasında kendime ılık bir boru bulmama ve arkasına kıvrılmama itiraz etmedi. Neden bu kadar üzüldüğümü derinlemesine anlamam biraz zaman aldı. Ve anladığım zaman itiraf edemeyeceğim kadar küçülmüş hissettim. Pete'in muhteşem olduğumu düşündüğü aylar geride kalmıştı. Sonunda gerçek beni görebiliyordu. Vahşi, güvenilmez, çıkarcı, ölümcül. Ve bunun için ondan nefret ediyordum. 17. Kafama bir balyoz yemiş gibi oldum. Hamid, hastanede söylediği zaman hissettiğim tam olarak buydu. Karargahın basamaklarını uçarcasına, zihnimde binbir düşünceyle indim ve savaş toplantısının ortasına daldım. Kapitol'e gitmiyorum da ne demek? Gitmem gerek. Ben alaycı kuşum. Coin, bakışlarını önündeki ekrandan kaldırmadan ve alaycı kuş olarak birinci lamacıl olan, mıntıkaları Kapitol'a karşı birleştirme görevini yerine getirdin. Endişelenme. Her şey yolunda giderse teslim olacaklarında seni de götürürüz. Teslim olacaklarında mı? Çok geç olur. Bütün mücadeleyi kaçırırım. Bana ihtiyacınız var. Elinizdeki en iyi atıcı benim diye bağırdım. Genelde bu konuda böbürlenmezdim ama en azından gerçeğe yakın olmak zorundaydı. Gail gidiyor. Gail onaylanmış diğer görevleriyle meşgul olmadığı her gün eğitime katıldı. Sahada kendini idare edebileceğine güveniyoruz dedi Coin. Sen kaç eğitim seansına katıldığın konusunda tahminde bulunabilir misin? Hiç, o kadar. Bazen avlanıyordum ve BT ile birlikte aşağıda özel savunmada çalıştım. Aynı şey değil Katniss dedi Box. Hepimiz senin zeki ve cesur bir kız ve çok iyi bir atıcı olduğunu biliyoruz. Ama sahada askerlere ihtiyacımız var. Sen emirleri yerine getirmek konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Üstelik fiziksel anlamda zirvede olduğun söylenemez. 8'deyken sorun etmemiştiniz ya da 2'de de diye karşı çıktım. Plutark bana gereğinden fazla açık verdiğim sinyalini gönderen bir bakış atarak her iki durumda da mücadeleye girişme iznin yoktu dedi. Hayır, 8'deki bombalı saldırı ve 2'deki müdahalem kendiliğinden, telaşla ve kesinlikle izinsiz gelişmiş olaylardı. Box ve her iki olayda yaralanmanla sonuçlandı diye hatırlattı. Birden kendimi onun gözlerinden gördüm. Kaburgaları tamamen iyileşmediği için soluk almakta bile güçlük çeken, ufak tefek, 17 yaşında bir kız. Dağınık, disiplinsiz, nekahet döneminde. Asker değil, bakılması, göz kulak olunması gereken biri. Ama gitmem gerek dedim. Coin neden diye sordu. Tabii ki Snow'dan şahsi intikamımı alabilmem için diyemezdim. Ya da Gale savaşmaya giderken burada 13'te Pete'in son haliyle kalmanın katlanılmaz olduğunu söyleyemezdim. Ancak Kapitol'e karşı savaşmayı isteme gerekçelerim konusunda sıkıntıya düşmem imkansızdı. 12 yüzünden, mıntıkamı yok ettikleri için. Başkan bir süre düşündü. Beni uzun uzun süzdü. 3 haftam var. Uzun sayılmaz ama eğitime başlayabilirsin. Görevlendirme kurulu seni uygun bulursa durumunun yeniden gözden geçirilmesi mümkün olabilir. İşte bu. Umut edebileceğimden fazlasını elde etmiştim. Sanırım bu benim kendi hatamdı. Bana uyan bir şey olmadığı sürece programımı her gün ihmal etmiştim. Başka bir yığın şey olurken elimde bir silahla sahada koşturmak öncelikli gelmemişti. Ve şimdi ihmalimin bedelini ödüyordum. Hastaneye dönünce Johanna'yı benzer bir durumda ve öfkeden köpürürken buldum. Ona Coin'in söylediklerini anlattım. Belki sen de eğitime katılabilirsin. Pekala, katılacağım. Ama bütün ekibi öldürmem ve uçağı kendim uçurmam gerekse bile o pis kokulu Kapitol'e gideceğim dedi. Bence bu konuyu eğitimde açmaman senin yararına olabilir dedim. Yine de beni götürecek birinin olduğunu bilmek güzel. Johanna sırıttı ve ilişkimizde küçük ama kayda değer bir yön değişikliği hissettim. Gerçekten arkadaş olup olmadığımızı bilmiyordum. Ancak sanırım müttefik sözcüğü daha doğru olurdu. Bu iyiydi. Çünkü bir müttefiğe ihtiyacım olacaktı. Ertesi sabah saat 7.30'da eğitime çıktığımızda gerçek suratıma bir şamar gibi indi. Göreceli olarak başlangıç seviyesinde olan 14-15 yaşındaki çocuklarla bir sınıfa tıkılmıştık. Çocukların bizden çok daha iyi durumda olduklarını idrak edene dek bunu hakaret olarak gördük. Gale ve Kapitol'e gitmek üzere çoktan seçilmiş olan diğerleri farklı, hızlandırılmış bir eğitim safhasındaydılar. Can yakıcı esnemenin ardından birkaç saatlik yine can yakıcı güçlendirme egzersizleri ve 5 millik öldürücü bir koşu geldi. Johanna'nın motivasyon amaçlı hakaretlerine rağmen 1 milin sonunda koşudan ayrılmak zorunda kaldım. Anlayıştan uzak, orta yaşlı bir kadın olan ve asker York diye hitap etmemiz istenen antrenöre kaburgalarım diye açıkladım. Hala ezikler. Sana şu kadarını söyleyeyim asker Everdeen, o kaburgaların kendiliğinden iyileşmesi en az bir ay daha sürer. Başımı salladım. Benim bir ayım yok. Beni baştan ayağa süzdü. Doktorlar herhangi bir tedavi önermediler mi? Tedavisi var mı ki diye sordum. Doğal olarak iyileşmeleri gerektiğini söylediler. Hep öyle derler. Ancak ben öneride bulunursam süreci hızlandırabilirler. Yine de seni uyarıyorum, hiç eğlenceli olmayacak. Lütfen, Kapitol'e gitmeliyim. Asker York bunu sorgulamadı. Bir not kağıdına bir şeyler karaladı ve beni doğruca hastaneye gönderdi. Tereddütlüydüm. Bir eğitim daha kaçırmak istemiyordum. Öğleden sonra seansı için döneceğim diye söz verdim. Dudaklarını büktü. Göğüs kafesime batırılan 24 iğnenin ardından hastanedeki yatağıma serilmiş haldeydim. Morfini yeniden bağlamaları için yalvarmamak için dişlerimi sıkıyordum. Gerekli hallerde kullanmam için yatağımın başucunda duruyordu. Son zamanlarda gerek duymamıştım ama Johanna'nın hatırına saklıyordum. İki ilacın, morfin ve göğüs kafesimi tutuşturan şey her neyse o, karışmasının tehlikeli yan etkileri olabildiği için ağrı kesiciden arındığımdan emin olmak adına kan testi yapmışlardı. Birkaç gün sıkıntı çekeceğimi açıkça anlatmışlardı ama ben devam etmelerini söylemiştim. Odamız için berbat bir geceydi. Uyku diye bir şey yoktu. Yanan göğsümün etrafından et kokusu aldığımı düşünüyordum. Johanna ise morfini bırakmanın getirdiği belirtilerle boğuşuyordu. Daha önce morfin kaynağını kestiğim için özür dilediğim zaman elini şöyle bir sallamış ve bunun eninde sonunda olacağını söylemişti. Ancak sabahın 3'ünde 7. mıntıkanın sunabileceği her cinsten renkli küfürün hedefi oldum. Gün doğarken eğitime gitmeyi kafasına koymuş halde beni yatağımdan sürükleyerek kaldırmaya çalışıyordu. Yapabileceğimi sanmıyorum diye itiraf ettim. Yapabilirsin. İkimiz de yapabiliriz. Biz galipleriz. Hatırlasana, üzerimize attıkları her şeyden sağ kurtulabilecek olan biziz diye çıkıştı. Hastalıklı yeşil bir rengi vardı ve yaprak gibi titriyordu. giyindim. Sabahı aşabilmemiz için gerçekten galip olmamız gerekiyordu. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını görünce Johanna'yı kaybedecekmişim gibi geldi. Yüzü kül rengine döndü. Soluğu kesilmiş gibiydi. Yalnızca su dedim. Bizi öldürmez. 23. ayrımın sonu. Sayfa 257. Devamı 24. ayrımda.